Ayrım 5 Dönüş Robert Charles Wilson Sayfa 47 Çardağa vardığında Diane'e bir şeyler fısıldadı. Diane Jason'a gözleri kocaman açtığı gözleriyle baktı ve ikimize de mesafeli bir yerde durdu. Sonra Jason aheste aheste, metodik ve neredeyse sakinleştirici bir havayla konuştu. Kabusu sanki yatmadan önce okunan bir masalmış gibi aktarıyordu. Tabii ki bunların hepsini ED'den duymuştu. Edie, Ekim olayından sonraki dönemi iyi değerlendirmişti. Uydular düştüğü sırada Lofton sanayi, uyduların yerine geçebilecek hızlı ve pratik bir teknoloji ile kendini göstermişti. Bu teknoloji, yüksek irtifa aerostatlarını, stratosferde süresiz bir şekilde havada kalabilen gelişmiş balonlarını kapsıyordu. 5 sene sonra ED'nin aerostatları telekom uçuş yüklerini ve tekrarlayıcılarını taşıyor, çok uçlu ses ve veri yayınları yapıyordu. Yani sıradan bir uydunun yapabileceği GPS ve astronomi dışında her şeyi yapılabiliyordu. ED'nin gücü ve nüfuzu süratle büyümüştü. Yakın zaman içinde Perihelion Kurumu adında bir uzay lobisi grubu kurmuştu. Ve halktan gizli yapılan birkaç proje için federal hükümete danışmanlık yapmıştı. Bahsi geçen proje NASA'nın OADA yani Otomatik Atmosfere Dönüş Aracı programıydı. NASA birkaç senedir OADA araştırmaları üzerinde çalışıyormuş. İlk fırlatılanlar Ekim kalkanını incelemek içindi. Kalkan geçilebilir miydi ya da dışarıdan işe yarar bir veri elde edilebilir miydi? İlk deneme tam anlamıyla karanlığa doğru atılan kör bir adımdı. Yenilenmiş bir Lockheed Martin Atlas 2AS'nin tepesinde bulunan basit bir uçuş yükü, Vandenberg Hava Kuvvetleri üssünün üzerinden sonsuz karanlığın içine fırlatılmış. Neredeyse fırlatılır fırlatılmaz başarısızlıkla sonuçlanmış gibi duruyordu. Yörüngede bir hafta geçirmesi planlanan uydu fırlatıldıktan dakikalar sonra Atlantik Okyanusu'nun Bermuda civarına düşmüş, Jason'ın dediğine göre sanki Ekim olayı sınırına çarpmış ve geri sekmiş. Fakat sekmemişti. Aleti geri aldıklarında bir haftalık veri toplamış haldeymiş. Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir? Asıl soru neyin mümkün olup olmadığı değil, ne olduğu. Olan şey şu, uçuş yükü yörüngede 7 gün geçirdi ve fırlatıldığı akşam geri geldi. Olayın aslının bu olduğunu biliyoruz. Çünkü ne zaman fırlatmayı deneseler bu olmuş ve bunu defalarca denemişler. Ne yani, ne demek istiyorsun Jace? Zaman yolculuğu mu? Hayır, tam olarak değil. Tam olarak değil derken? Bırak da anlatsın dedi Diane kısık sesle. Jason gerçekten neler olduğunu gösteren her tür ipucunun bulunduğunu söyledi. Karadan yapılan gözlem iticilerin kaybolmadan önce bariyere doğru ivme kazandıklarını gösteriyordu. Sanki bariyerin içine çekiliyormuş gibi. Fakat aracın üzerinden çıkan veri böyle bir sonuca varılmadığını söylüyordu. Yapılan iki ayrı gözlem birbiriyle bağdaşmıyordu. Karadan bakıldığında uydular bariyere doğru ivme kazanıyor ve ardından neredeyse hiç vakit kaybetmeden dünyaya geri düşüyorlardı. Uydulardan alınan veri ise programlanmış oldukları yörüngeye doğru sorunsuz bir şekilde ilerlediklerini, planladıkları süre kadar orada kaldıklarını ve kendi güçlerinin yeteceği hafta veya ay kadar sonra döndüklerini söylüyordu. Aklında anlattıkları resmen onaylanmamış veya yalanlanmamış olan Rus kozmonotun şehir efsanesi haline gelen hikayesi belirdi. Alınan iki veri grubunun da geçerli olduğunu düşündüğümüzde geriye sadece tek bir açıklama kalıyor. Zaman bariyerin dışında daha farklı akıyordu. Ya bu denklemi tersine döndürecek olursak dünyada zaman evrende olduğundan daha yavaş akıyordu. ''Bunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz?'' diye sordu Jason. ''Önceden dünyanın yüzeyine gelen enerjiyi düzenleyen elektromanyetik bir kafeste olduğumuzu düşünüyorduk. Ki bu doğru. Fakat bu sadece bütün olayın yan etkilerinden bir tanesi. Yani devede kulak kalıyor.''
''Neyin yan etkisi?''
''Zaman eğimi dedikleri şeyin. Olayın büyüklüğünü anlıyor musunuz? Dünyada bir saniye geçerken bariyerin dışında çok daha fazlası geçiyor.''
''Bu hiç mantıklı değil.'' dedim aniden. ''Nasıl bir fizik kuralı lan bu?''
Benden çok daha deneyimli insanlar bu sorunun cevabını bulmak için uğraşıyorlar. Ancak bir zaman eğiminin olduğu düşüncesi bazı şeyleri açıklığa kavuşturuyor. Eğer bizim ve evrenin arasında bir zaman farklılığı varsa, güneş ışığı X ışınları ve kozmik ışın gibi her an dünyanın yüzeyine ulaşan ortam ışınları da aynı oranda hızlanırdı. Böylelikle bir yılda gelen güneş ışığının 10 saniye içine yoğunlaşıp gelmesi ölümcül olurdu. Yani dünyanın etrafındaki elektromanyetik bariyer bizi saklamıyor, bizi koruyor. Bütün yoğunlaşmış ışınımları filtreliyor. Sanırım maviye kayma değişimi de buna dahil. Dipnot. Maviye kayma değişimi. Bir cisimden yayılan ışınmanın dalga boyunun azalmasıdır. Görülebilen ışık için bu ışığın renginin elektromanyetik tayfın mavi yöne doğru kaymasıdır.
Sahte güneş ışığı dedi Dayan. Anlamış gibi duruyordu.
Aynen. Bize sahte güneş ışığı verdiler çünkü gerçeği ölümcül olabilirdi. Sadece yeteri kadar ve uygun şekilde dağıtılmış gün ışığı, mevsimleri taklit etmesi, ekinlerin yetişip havanın akıp gitmesi için. Güneşin etrafındaki yolumuz olan kütle, ivme ve yer çekimi ile birlikte dalgaları da idare ediyorlar. Sadece bizi yavaşlatmak için değil, aynı zamanda bütün bunlar olurken hayatta kalmamız için.
Kontrol ediyorlar dedim. Öyleyse bu bir doğa olayı değil, mühendislik.
Sanırım öyle dememiz gerekiyor dedi Jason. Evet.
Bu bize dayatılan bir şey.
İnsanlar bunları kontrol eden varsayımsal bir zekadan bahsediyorlar.
Peki amaç ne? Sonunda yapılmak istenen şey ne?
Bilmiyorum. Kimse bilmiyor.
Dayan aralarında soğuk ve dingin kış havası kardeşine bakıyordu. Parkasını kucakladı ve titredi. Üşüdüğünden değil, şu mühim soru aklına geldiği için.
Ne kadar zaman Jason, dışarıda ne kadar zaman geçiyor?
Gökyüzünün boşluğunun ötesinde, dışarılarda.
Jason tereddüt etti, cevap vermek istemediği çok belliydi.
Çok fazla zaman diye ağzındaki baklayı çıkardı.
''Söyle gitsin'' dedi Dayan zayıf bir sesle.
''Pekala, her türden ölçüm var ama son fırlatmada ayın yüzeyinden bir kalibrasyon sinyali sektirdiler. Ay her sene dünyadan uzaklaşıyor, bunu biliyor muydunuz? Çok küçük bir miktar ama yine de ölçülebiliyor. Bu uzaklığı ölçtüğünüzde aşağı yukarı karşınıza bir takvim çıkmış oluyor. Zaman geçtikçe de doğruluğu artıyor.'' Bunun yakındaki yıldızların devinimleri gibi diğer göstergelere eklersek...
Ne kadar zaman Jason?
Ekim olayının ardından 5 sene ve birkaç ay geçti. Bu da bariyerin dışında 5 milyon yıldan biraz fazla zaman demek oluyor.
Nefes kesici bir rakamdı. Söyleyecek bir şey, tek bir kelime dahi bulamadım. Dilimi yutmuştum, düşünemiyordum.
O anda gecenin kuru boşluğundan başka hiçbir ses yoktu.
Sonra olayı bütün korkunçluğuyla gören Dayan, ''Peki ne kadar zamanımız kaldı?'' dedi.
''Ben de bilmiyorum. Değişir. Bir yere kadar bariyer tarafından korunuyoruz ama bu koruma ne kadar etkili bilmiyoruz. Yine de göz ardı edilemez bazı gerçekler var. Güneş diğer her yıldız gibi ölümlü. Hidrojen yakıyor ve yaşlandıkça genişleyip daha sıcak bir hal alıyor.'' Dünya güneş sisteminin yaşama elverişli bir alanında bulunuyor ve bu alanda durmadan dışarı çıkıyor. Dediğim gibi korunuyoruz. Ne olursa olsun şu an için bir sorunumuz yok. Fakat eninde sonunda dünya güneşin heliosferine girecektir, içine çekilecektir. Belirli bir noktadan sonra geri dönüş yolu kesin olarak yok.
Ne kadar sonra Jason?
Ona acırmış gibi baktı. 40, belki de 50 sene dedi. Aşağı yukarı.
Milattan sonra 4 çarpı 10 üzeri 9. Dayan'ın Padang'daki bir eczaneden saçma sapan bir fiyatı aldığı morfinle dahi acıyla baş etmek çok zordu. Ateşim ise daha da kötüydü. Sürekli değildi ama dalga dalga kümelenerek sıcaklık baloncukları halinde geliyordu ve kafamın içinde ansızın bir gürültü patlak veriyordu. Vücudum değişken ve tahmin edilemez bir hale geldi. Bir gece aslında orada olmayan bir bardak suya el yordamıyla uzandım ve gece lambasını paramparça edip yan odadaki çifti uyandırdım.
Sabah oldu, geçici de olsa kendime geldim. Geçirdiğim kazayı hatırlayamıyordum. Ama parmaklarımın arasındaki pıhtılaşmış kanı gördüm ve Dayen'in kızgın oda görevlisine para verişine kulak misafiri oldum.
Bunu gerçekten de yaptın mı diye sordu bana.
Korkarım yaptın.
Dayen yatağın yanındaki hazır koltukta oturuyordu. Oda servisinden omlet ve portakal suyu sipariş etmişti. Sanırım bu sabah olduğu anlamına geliyordu. Şeffaf perdelerin ötesindeki gökyüzü maviydi, balkon kapısı açıktı. Hoş, sıcak havanın esintisini ve okyanus kokusunu içeri buyur ediyordu.
Üzgünüm dedim.
Kendinde değildin. Sana bunu unutmanı söylerdim ama belli ki unutmuşsun bile.
Elini yatıştırırcasına alnıma koydu.
Ayrıca korkarım ki henüz bitmedi.
Ne kadar?
Bir hafta oldu.
Sadece bir hafta mı oldu?
Evet.
Bu ızdırabın daha yarısında bile değildim.
Ancak kendime geldiğim bu aralar yazmam için yararlı oluyordu. Grafomani bu ilacın yan etkilerinden sadece bir tanesiydi. Dayen de aynı ızdırabı çekerken bir keresinde büyük boy bir kağıdın üstüne hem de neredeyse birebir aynı biçimde ben kardeşimin bekçisi değil miyim yazmıştı. Binlerce kez. Benim grafomanim hiç değilse daha tutarlıydı. Ateşin yenilenmiş bir şekilde tekrar saldırıya geçmesini beklerken el yazısı dolu sayfaları yatağımın ucundaki masada topladım. Bir çırpıda yazdığım şeyleri kafama yerleştirmek için tekrardan okuyordum. Dayen bütün gününü dışarıda geçirdi. Geri geldiğinde nereye gittiğini sordum.
Bağlantılar kuruyordum dedi. Bir geçiş simsarıyla iletişime geçmişti.
Minan kültüründen gelen bir adam adı Cağla, ithalat ve ihracat işi asıl kar sağladığı göç simsarlığına bir kılıf oluyordu. Limandaki herkesin Cağla'yı tanıdığını söyledi. Sonuçta bir avuç ütopik kibutslu deliyle yatacak yer için pazarlık yapıyordu. Yani işin herhangi bir garantisi yoktu ama Dayen dikkatli bir şekilde iyimserlik gösteriyordu.
Dikkatli ol dedim. Hala bizi arayan insanlar olabilir.
Gördüğüm kadarıyla yok ama.
Omuz silkti, elimdeki deftere baktı.
Yine mi yazıyorsun?
Acıyı unutmama yardımcı oluyor.
Kalemi düzgün tutabiliyor musun?
Sanki ölümcül artrit var ama başa çıkabiliyorum.
Şimdilik diye düşündüm.
Kafamın dağılması çektiğim çileye değiyor.
Tabii olay sadece bundan ibaret değildi, grafomani de değildi. Yazmak tehdit altında hissettirenleri dışa vurumun bir yoluydu.
Gerçekten iyi becermişsin dedi dayan.
Ona döndüm, dehşete kapılmıştım.
Okudun mu?
Bunu sen istedin, bana yalvardın Tyler.
Aklımı kaçırmış gibi miydim?
Öyle görünüyordu ama aynı zamanda oldukça mantıklı gibiydin.
Birisi okusun diye yazmıyordum.
Bunu ona göstermeyi unuttuğuma inanamadım. Kim bilir daha başka neler uçup gitmişti.
O zaman bir daha okumam. Ama yazdığın şey başını kaldırdı. O zamanlar benim için bu kadar kuvvetli hisler beslemene hem şaşırdım hem de gururum okşandı.
Çok şaşırmış olmasan gerek.
Şaşırdım. Hem de düşündüğünden daha fazla. Ama bu bir paradoks Tyler. Bu sayfalardaki kız kayıtsız, hatta zalim.
Asla böyle olduğunu düşünmedim.
Beni endişelendiren şey senin düşüncelerin değil, benimkiler.
Yatağımın üstüne kurulmuştum. Bunu bir güç gösterisi olarak düşünüyordum. Metanetimin bir kanıtı. Aslında bu daha çok ağrı kesicilerin geçici de olsa etki gösterdiğinin kanıtıydı.
Titredim.
Titremek, tekrar bastıracak olan ateşin ilk işaretiydi.
Sana ne zaman aşık olduğumu bilmek ister misin?
Belki bunu yazmalıyım çünkü önemli. 10 yaşındayken olmuştum.
Tyler, Tyler, kimse 10 yaşındayken aşık olmaz.
Aziz Augustine öldüğü zamandı.
Dayen'in özel evcil hayvanı olan Aziz Augustine neşeli, siyah beyaz, safkan bir spaniel av köpeğiydi. Onu Aziz Köpek diye çağırırdı.
Bu gerçekten rahatsız edici diyerek yüzünü buruşturdu.
Fakat ben ciddiydim. E.D. Lawton köpeği alırken düşünmemişti. Muhtemelen şöminenin önüne konulan bir çift sehpa gibi o da büyük evdeki şömineyi bu şekilde süslemek istemişti. Ancak aziz köpek kaderine boyun eğmemişti. Kendisi yeterince süslüydü, üstüne üstlük meraklıydı ve yaramazlıktan yerinde duramazdı. Zamanla iyi köpeği hor görmeye başladı. Carol Lawton onu tamamen görmezden geldi ve Jason'ın da köpeğe karşı hisleri iyiden iyiye karışmıştı. Onunla bağ kuran 12 yaşındaki Diane olmuştu. Birbirlerine iyi gelmişlerdi. 6 ay boyunca aziz köpek Diane'in bir kuyruk gibi peşine takılmıştı, okul otobüsü dışında. Yaz akşamları ikisi büyük bahçede beraber oynarlardı ve bu ilk defa Diane'e farklı bir biçimde baktığım zamandı. İlk defa sadece onu izlemekten mutluluk duyduğum zamandı. Nefesini tüketene kadar aziz köpekle birlikte koşardı ve Diane nefesini geri toplarken de aziz köpek hep sabırlı davranırdı. Köpekle başka hiçbir Lawton ailesi üyesinin tenezzül bile etmediği kadar ilgileniyordu. Ruh hallerine göre birbirlerine karşı duyarlı davranıyorlardı. Neden Diane'in bu özelliğini sevdiğimi sorsalar cevap veremez. Ancak Lawton'ların huzursuz edici ve duygusallık yüklü dünyası için bu berrak bir sevgi cennetiydi. Köpek olsam kıskanabilirdim. Bunun yerine Diane'in özel olduğu izlenimine vardım. Çok daha ciddi bir şekilde ailesinden farklıydı. Dünyayı duygu dolu bir cömertlikle karşılıyordu ki bu diğer Lawton'ların kaybettiği ya da hiç öğrenmediği bir şeydi. O sonbahar Aziz Augustine'in ölümü erken ve ani oldu. Yavruluk döneminden yeni çıkmıştı. Diane büyük bir üzüntü içerisindeydi ve ona aşık olduğumu fark ettim. Evet, kulağa gerçekten de rahatsız edici geliyordu. Köpeğinin yasını tuttuğu için ona aşık olmamıştım. Ona aşık olmuştum çünkü diğer herkes duruma kayıtsız kalmış ya da Aziz Augustine'in evden gitmiş olmasına içten içe rahatlamışken o köpeği için yas tutabiliyordu. Yüzünü yataktan güneşin vurduğu pencereye doğru çevirdi. O köpek öldüğünde kalbim kırılmıştı. Aziz köpeği bahçenin ötesindeki çitli bölmeye gömmüştük. Mezar taşı olsun diye dayan taşlardan oluşan küçük bir yığın yapmıştı ve 10 sene sonra evi terk edene kadar bunu her bahar tekrarlamıştı. Her mevsim değişiminde de mezar taşının önünde ellerini kavuşturup sessiz bir şekilde dua ederdi. Kime veya ne için dua ettiğini bilmiyorum. İnsanlar dua ederken ne yapıyorlar bilmiyorum. Bu işe uygun olduğumu düşünmüyorum. Ancak bu olay Diane'in büyük evden bile büyük bir dünyada yaşadığına dair ilk izlenimimdi. Yaşadığı dünya keder ve neşenin arkalarındaki okyanusun ağırlığıyla dalgalar kadar ağır yol aldığı bir dünyaydı. Ateşim o gece tekrar yükseldi. Sürekli ölüp dirilen korkumun saat başı aralıklarla geliyordu. Dışında hiçbir şey hatırlamıyorum. Korkum ilacın toparlayabileceğimden çok daha fazla anımı silmiş olması korkusuydu. Çaresizce kayıp cüzdanınızı, saatinizi, değerli bir eşyanızı ya da benliğinizi aradığınız rüyalardakine benzeyen geri gelmeyecek bir kayıp hissiydi. Marslı ilacının vücudumdaki işleyişini hayal ettim. Bağışıklık sistemimle geçici ateşkes imzalayıp yeniden saldırılar yapıyor, hücresel kıyı mevzileri kuruyor ve düşman kromozom dizilimlerini ayırıyordu. Tekrar kendime geldiğimde Diane ortalıkta görünmüyordu. Diane'in verdiği morfin sayesinde acıdan kurtulmuştum. Yataktan kalktım ve lavaboyu kullanabildim. Ardından kendimi balkona attım. Akşam yemeği vakti. Hala güneş vardı ama gökyüzü daha loş bir maviye bürünmüştü. Havada Hindistan cevizi sütü ve dizel dumanı kokuları vardı. Kemerli geçit batıda donmuş bir civa gibi parlıyordu. Kendimi tekrar yazmak isterken buldum. Ateşin ardından gelen bu his adeta bir yankı gibiydi. Pek de anlaşılır olduğu söylenemeyecek karalamalarımla dolu defteri yanıma aldım. Diane'den bir tane daha almasını istemek zorunda kalabilirdim. Belki birkaç tane daha. Sonra da kelimelerle doldururdum. Kelimeler adeta birer çapa görevi görüyordu. Yoksa birbirlerine bağlanmış, anılarımı taşıyan bu gemiler fırtınayla batıp giderdi.
5. ayrımın sonu. Sayfa 55.